İşe varmak için metrobüs iterken ya da tek başına araba sürerken dinle bizi dinle. Servislerde horlayacağına, öyle Nemrut Nemrut sollayacağına, zaman kötü deyip kollayacağına dinle bizi dinle.
Sizlere vitamin olarak, supplementer olarak götü kola içtiren bu programla birlikte sadece subliminal olarak değil, aynı zamanda da bilinç dışlarınızın dışarısındaki bilinç kendisinize sizlere götü kola içtiren radyonuzda aman ne komik diyerek bugünkü programımızı açıyoruz. Önce yarasalarımızı çıkartalım bir radyo karavan geleneği olarak. Bizi sadece kocaman ve ıssız mağarada şu anda yarasalar duyuyor. Ama dinleyicilerimiz toplanana kadar tam 9 kişi bizi dinliyor. Onlara zevkle ve şevkle beraber programımızı yapmaya devam ediyoruz. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsanız. Ne kadar saçma bir laf, yaşatılıyorsanız ne? Biz bu herifi yıllarca çektik ya Reha Mutlu. Anam o neydi kız? 300 kiloluk bir yaban domuzu gördüm şurada geçen gün.
Bu supplementary dedin ya, artık şey diyorlar mesela, bu bir ilaç değildir, gıda takviyesidir.
Evet.
Birçok ürün için. Ve bunlar artık eczanelerde ilaçlardan daha fazla yer tutuyor, biliyor musun?
Evet.
Yok eskinaziden yapılan bilmem ne, yok aloe vera'dan
yapılan. Eskinazi dediğin ne ya?
Neydi, ekinazi mi?
Ekinazya.
Ekinazya.
Onu sana bir şey, ekinazya denilen şey, Almanlar çok seviyor bu tip şey, herbal şeyleri yani. Ekinazya denilen şeyi teyzemler Almanya'dan getirirlerdi. Ben daha 8-9 yaşlarındaydım. Ateşimiz çıkınca bize 6 damla filan ekinazya damlatırlardı. Bizim de psikolojik olarak ateşimiz düşerdi. Almanya'dan geldi ya. Ateşimiz düşerdi resmen ya. Ya psikoloji ne kadar önemli şey sayın dinleyiciler. Lan sayın dinleyiciler, sizlerin sağlığına iyi gelen, çünkü Sohologikman sizi destekleyen radyonuz Radyo Karavan'da Ayça ve Tony ile birlikte sundukları, Tony Enişte ve Ayça Yenge'nin birlikte sundukları Ev Kendinizin Mi programına hepiniz hoş geldiniz.
Anladık galiba.
Ya büyük mağara. Mağara büyük abi. Mağara büyük olunca derdi de çok oluyor çocuklar. Mağara küçük olsa temiz değil. Bak o kadınlar da o zamanlardan beri hep aynı şeyi söyleniyordur. Aman ben bıktım vallahi iki katlı mağaradan. Yani mağara küçük böyle kutu gibi, değil mi? Bilmem ne sofa, bilmem ne safa. Öyle lafları var ya kadınların, nasıl da biliyorlar anam. Odun sofa bilmem ne bafa mı bir şey. Ha? NATO mermer, NATO kafaya kadar gelebildim ben.
O NATO Yunanca işte demek, biliyorsun.
Hadi canım.
Tabii. İşte kafa, işte mermer diyor.
Aa,
yoksa
çok...
NATO'nun o Kuzey Atlantik Paktı ile bir alakası yok. Ya
biz şu ara NATO'ya mı girmeye çalışıyoruz?
Yok. Amerika'nın gözüne girmeye çalışıyoruz tekrar.
Öyle mi?
Evet. Evet, Avrupa'da aşırı sıcaklar, Avrupa ve Kuzey Afrika'yı kavuran sıcak hava dalgası dün de burada etkiliydi. Gece vakti yaprak kıpırdamıyordu. Sıcak böyle bir hayvan gibi çökmüştü üzerimize. Ama gece o kadar da kötü geçmedi, değil mi Sayın Başkan?
Vallahi benim için geçti Töneciğim. Sen tabii uyku ilacını çekiyorsun akşamdan sonra. Hebe, hebe diye uyuyor. Ama maşallah eskiden bu var ya, bu ameliyat ilk olduğu zamanlarda, bir de o enfeksiyonu ilk kaptığı zamanlarda iki tane üst üste çakmasına rağmen uyuyamıyordu ya. Evet. Bütün gece zebennah gibi oturuyordu. Ben de suçluluk duygusu duyan biriyim ya. Hep kendim bu niye uyuyamıyor? Kesin benim yüzümden, ben bir şey yaptım ondan uyuyamıyor. Bir de bu eşşol ve yine başlayacağım, kusura bakmayın ama bayramlık ağzımla. Ondan sonra bunlar bir de böyle bu kendini suçlu hissedenleri buldular mı? Abi ümüğüne çökerler. Her şeyi sana atarlar suçu. Neyse o bölümlere daha sonra programımızın şarlama
daha
bölümü.
Biraz daha ısınsın da öyle saldırayım diyorsun. Daha erken.
Ha? Ön sevişmemizi bir yapalım da önce. Sonra saldıracın. Evet değerli dinleyenler, bu programımızda sizlerle birlikte olmanın haksız kıvancı içerisinde program yapacın Ondan sonra da bırak acın ve Radyo Karavancılar geliyor bugün Sakız Adası'na. Sağız'a bizi ziyarete gelen karavancı kardeşlerimizle 3 gün gece, 4 gece gündüz hep beraber çok güzel inşallah nasipse dakikalar, saatler, aitsin, geceler, gündüzler yaşayacağız. Ne kadar güzel olacak. Evet Sonicim, dünyadan ve Reha Muhtar'dan haberler neler?
Abi dünyadan, İtalya'da bir mahkeme, bak bu çok enteresan bir haber, tam radyo karavanlık. Bir mahkeme 10 saniyenin altındaki dokunuşu cinsel taciz saymamış. Yani elini memenin üstüne koydun. Eğer 10 saniyenin altında tutuyorsan cinsel taciz değil.
Abi öyle şey 10
var. 10 saniyenin üstüne çıkarsan cinsel taciz.
İyi de bir şey söyleyeceğim. Sen versen bu kararı kaç saniye verirsin?
3 saniye.
3 saniye de çok. Bak koydun 1, 2, 3. Bayağı hallenir adam. Abicim saliseyle ölçülecek bir şey. Ben yanlışlıkla olmaz. Aman diye çekmesi gerekiyor. Hani eli dalmış. Avuçlamış tamam mı? Ay elim dalmış, kusura bakmayın.
66 yaşında bir okul hademesinin 17 yaşındaki bir öğrencinin tacizle suçladığı davada beraat etmiş. Çünkü gerekçe kısa süre. 10 saniyenin altıymış.
Ama kaç saniyeymiş? Salise ol. Hadi 1 saniye desin. Lan hadi yine iyisin 1,5 desin.
Ya bugün 18 yaşında olan Laura isimli öğrenci Roma'daki bir lisede Nisan 2022'de yaşanan olayda hademe Antonio Avola'nın pantolonun ve iç çamaşırının içine elini sokarak kendisini taciz ettiğini iddia ediyor. Ve okulun merdivenlerinden çıkarken belinden inen pantolonu çektiği sırada pantolonun ve iç çamaşırında bir el hissettiğini anlatıyor. 5-10 saniye arası süren tacizin ardından Avola öğrenciye şaka yapıyordum biliyorsun diyor. Öyle yırtmaya çalışıyor.
Avola mu? Avola.
Belli ki Avola Sicilya'da bir kasaba.
Evet.
Bu Hanzo'da Sicilyalı, anladın
evet
mı?
Evet abi, bu Sicilya'da oraların Hanzo'su, biliyor musun?
Bu Avola biliyorsun. Nero d'Avola diye bir şarap var.
Aşk olsun.
Sen çok seversin o şarabı.
Aşk olsun tabii ki.
Böyle bir saçma bir 10 saniye kuralı. Yani bunu da ancak bir İtalyan mahkemesi verebilir. Yani süreyle ilgili cinsel taciz mi değil mi?
Ha.
Çok saçma.
Onlar da batılı mı doğulu mu bu? Doğu Roma onları bozdu ha. Bak doğuya gelen bozuluyor abi. Hiç gel çocuklar. Batıya geliyorsanız gelin. Hiç doğu mu yok öyle. Abi sen delirdin mi, doğuya gidilir mi ya? Güneş bir kere adam olsa batıdan batmazdı. Yani doğudan doğmazdı, batıdan batmazdı. O yüzden siz batıya doğru.
Ya ben... Yani mahkeme heyeti affetmek istemiş. Diyor ki eylemin süresini ve ısrarlı olmamasını da gerekçe göstererek bu eylemin ancak hafif bir dokunuş sayılabileceğine, şaka amaçlı yapıldığı iddiasının da inandırıcı olduğuna hükmetmiş. Yuh mahkemeye.
Bir şey söyleyeyim mi sana? Doğu ile ilgili konuşacak olursak Tony. Doğunun ya güzel kültürünün güzel şeyleri var tabii ki Doğu'nun.
Sen Batı'nın ahlaksızlığını benle mi öğrendin?
Evet ve fuhuştu. Memo beni seyrettiriyor. Beni seyrettirmek. Onun sevdiği televizyon programı vardı da orada çok kullanırlardı bunu.
Öyle mi?
Gümbür gümbür mü? Gürül gürül bir şey diye. O da çocukken ne güzel diyaloğumuz vardı. Neyse ne yapalım anam. Bunlar böyle büyüyünce işte şey oluyorlar. Sevgili dinleyicilerimiz, doğunun mistisizmi için insanlar doğuya gidiyor. Beni var ya öldürsen ben gitmem abi oralara. Bak İran'a gidiyorlar mistik gezi diye. Ne münasebet. Asla gitmem. Benim Semra'nın ruhu var içimde. Benim kafamı zorla kapattıracak İran gezeceğim he. Yok ya. Hiç açılsınlar öyle bakarız. Ayrıca beni mistisizm hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Doğunun mistikliği yok ya. Bir de siz Binbir Gece masallarının ne kadar pornografik olduğunu bilseniz var ya. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Ve mesela doğunun mistisizmi, onlar orası birazcık daha böyle gönenene kadar özgürlük açısından
bakın. Binbir Gece masalları sırf erotizm zaten.
Abi
ya.
Abi sen de porno ya.
Aynen öyle.
Hardcore, konusuz porno. Ve mistik porno. Bir şey söyleyeceğim sana. Ben bu doğunun mistizmini, tabii ki mist. Aha!
Ne oldu be?
Avcı kuş geldi. Avcı kuşlar geldi. Evet, alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın. Alıcı kuşlar gibi. Bir de Nilüfer'in sesi de gençken çok güzeldi, değil mi? Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın. Kol kola girip yalnızlığımı vurmayın yüzüme. Hiç de benzese var ama bir tık benzedi, kabul edin. Ve
Ve ne?
Ben o doğunun mistisizm ihtiyacını, daha doğrusu doyumunu, mesela Norveç'in kuzey ışıklarıyla gayet güzel yaşarım abi. Hiç gerek yok öyle gideyim de oralarda çoban çoban yok. Kasaturalar yok efendim, belinde bilmem ne bıçakları. Hiç gerek yok. Film seyrederim abi, dönem filmi. Ne gerek var abi, ben o tehdit içinde gezeceğim. Ben özgür istiyorum. Her şey güvenlik içinde olsun. Medeniyet neyi gerektirir? Ben öyle birazcık yavşağımdır. Tamam mı? Var mı? Ve o mistisizm şeyin ihtiyacını kuzey ışıklarıyla o biçim gerçekleştiririm abi. O da çok mistik. Hatta daha bile mistik. Düşünsene, atmosferin yarattığı bir şey. Fakat çok pahalıymış. Onu görmek demek, onu görmek demek değilmiş.
Kuzey ışıklarını mı?
Evet abi.
Bir de bir ton para veriyorsun, göremeyebilirsin.
Evet.
Şansın yoksa.
Evet.
Yandık eten helva. Gitti paralar.
Peki vizede de aynı şey geçerli mi?
Nasıl yani?
Batı ışıklarında. Yani diyelim vize için para verdin. Deli gibi paralar veriyorsun. Vermiyorlarsa vizeyi, para da mı gidiyor?
Para yanıyor. Tabii uçak bileti de yanıyor. Hiç bakmıyorlar adamın gözünün yaşına.
Abi ne demek vize parasının yanması
işte ya? İşte bizim İrlanda vizesi alamayanlar hem vize parası yandı hem de uçak bileti.
Kaç lira bu vize?
100 euro, 180 euro da uçak bileti, 300 euro gittik.
Onları var ya,
çöpe.
Yolarım lan oraları. Vallahi öyle bir cingeni, cennet mahallesinin alfa cingeni olarak ben öyle bir çıkarım ki o konsolosluk kapılarında kendimi yakarım. Benzin döker kendimi yakarım. 300 euro için. Ya ben bir kere öyle haber merkezinde dediler ki kendini yakacakmış diye. Bir gittik ki aha benzine dulunmuş kadın. Kendini yakmak üzere kameraları da çağırmış. Ula orospu, madem ki yakacaksın ki niye haber veriyorsun kameralara? Herhalde o da bir protesto çeşidi olarak yaptıysa. Yok diyor, kesinlikle yakacağım. Ben gittim, nasıl içim sıkıldı Tony. Nasıl, şimdinin parasıydı, 500 kağıt para falan vardı. Gel bacım dedim, gel al dedim şu parayı da yapma. Vallahi bıraktı biliyor musun, yakmadı kendini. Kız 500 liraya kendini yakmıyor. Gugucu orospu. Ama hakikaten yani. Hayır yürü değil mi? Yürü, niye yakıyorsun? Niye insanları rahatsız ediyorsun? Git bir köşecikte bir yakıver kendini. Nereni yakıyorsan yak. Ama madem öyle git bari yürüyüş yap. Yani tutuklasınlar, aynı şey değil mi? Hiç değilse çok canın yanmaz.
Bak bu sıcaklıkta en kötü şehirler hangileri biliyor musun?
Söyleyeyim, Erzurum.
Yok yok. Denize kenarı olmayan şehirler. Mesela Floransa.
Ha.
Ben Floransa'da bir yaz sıcağı yaşadım. Yani resmen odadan çıkamıyorsun abi.
Evet.
Yani deniz kenarında Livorno'ya gittiğin zaman hava açılıyor.
Ne, görüyor musunuz nasıl enişte yapmışım?
Ve Floransa'da şimdi...
Ben Erzurum derken o Floransa diyor ya.
Floransa'da şu anda bugünlerde hava sıcaklığı 48,8 dereceye ulaşıyor. Kara ikliminin de etkisiyle.
Ne diyorsun ya?
Evet.
Peki bir insan sıcaklığı en fazla 46 derecede mi kalabiliyordu?
44.
44.
Ve Lodi kentinde bir yaya geçirdiği için asfaltı boyayan adam kendinden geçmiş sıcaktan. Ve kaldırıldığı hastanede ölmüş abi.
Çocuklar ama bak zaten bugün ve yarın için Avrupa'da alarm verilmiş. Yaşlılar sakın sokağa çıkmasın, depüstü dikilirler diye.
Evet.
Evet, bugün ve yarın lütfen sevgili dinleyicilerimiz, yaşlı genç fark etmez, depüstü dikilmek istemiyorsanız sıcaktan sokağa çıkmayın.
İtalya medyası Dante'nin cehennemindeki bir karakterden de yola çıkarak bu yılki sıcak hava dalgasına Cerberus adını vermiş. Evet. Avrupa'da hava sıcaklıkları kayıt altına alınmaya başladığından beri bu yana en yüksek değer İtalya'da tespit edilmiş. Sicilya adasında, senin de çok iyi bildiğin Siracusa'da termometre Ağustos 2021'de 48,8 derece olarak rekor sıcaklık olarak ölçülmüş.
49 derece yani.
Yani 49 derece.
Siracusa'da biz gittik oraya ya.
Evet.
Kaldık da kaç.
Kimin şehri orası biliyorsun?
Biliyorum, Arşimet.
Arşimet'in suyun kaldırma gücünü bulduğu nokta tam Siracusa'dır. Arşimet Yunanlıdır ama Yunanistan'ı hiç görmemiştir.
Due.
Evet. Ama buralarda deniz kenarı olduğu için yırtıyoruz yine. Antalya tabii çok sıcak. 44 dereceye ulaşmış. Evet. Burası güzel, rüzgarlı bir yer bu. Çeşme, evet. Sakız.
Evet, ben sabah hapşurdum üşümekten.
5 kere hapşırdın, evet ya. Niye o kadar çok hapşırdın?
Bilmem. Bizim aile geleneği bir kere, ama bizde sinir bozucu hapşırılır. Bir de en sonunda bıkar hapşıran ve çığlık atarak hapşırmaya başlar. Yani çok bıktım, sakın bana kızmayın. Ben sizden daha fenayım, oraya gelmeyeyim, yakarım. Sakın ses etmeyin, mahzun olursunuz, önünüze bakarsınız diye bizim ailede hapşırmak. Annemi saydım bir kere 33 kez üst üste hapşırdı Tony. Ama öyle hapşı hapşı hapşı hapşı değil. Hapşu! Bitiyor.
Ama bu sende de var, Memo'da da var.
Memo'da aps aps aps aps aps diye. Ben de hapşu, ben de bayağı belagatçı bir hapşırıkçı gibiyim değil mi? Bayağı bir yani sahne kürsüye çıkarım, böyle 33 kere hapşırırım ben. Ellerimle masaların iki kenarından tutarım, kavrarım şöyle. Hapşu diye herkes bravo bravo.
Yok, sen onu da açtığını görmedim ben.
Ondan fazla evet, ama işte o daha henüz yaşlanmadım. Annemin çünkü burun delikleri de genişliyor yaşlandıkça. E tabii o zaman daha çok toz kaçıyor burnuna. Ben de bir de toz alerjisi var Tony.
Öyle mi?
Evet.
Evet, Fransa giyim sektöründe çok hızlı tüketimi azaltmak için yeni bir teşvik paketini hayata sokmaya hazırlanıyor.
Kağıt don.
Hayır, buna göre yenisini almak yerine eskisini tamir ettiren moda sever Fransızlar ödüllendirilecek.
Abi bak, ben size söyleyeyim, buna gerek yok. Bir kere
tasarruf devri geldi
bak,
yani dünyada.
Kağıt, kağıttan, yumuşak kağıttan günlük don yapılsın. Bak günlük diyorum, ne kadar güzel. Sonra onlar bir don kutusu olsun sokaklarda, geri dönüşüm kutusu. Giyen insan oraya ufak da bir şey, hemen çöp kutusu da koyulur. Şöyle bir hemencecik buruşturup atarsın. Sonra sokağa çıkarken donları atarsın. Haftalık at işte dışarı. Bak çok güzel. Siz bir hiç beni hiç kale almıyorsunuz ya. İlle burada böyle ciddi konuşacağım. Böyle hep bilindik laflar edeceğiz ki insan yerine koysunlar.
Evet, Ekim ayında hayata geçirecek olan bu teşvik paketinde eşyalarını yama yapıp tekrar giyenlere 6 euro ile 25 euro arasında para iadesi yapacakmış hükümet.
Ve o yine ağaçlara yapacak ki onu. Zaten onlar zaten yama yapıyor.
Çünkü ekolojik dönüşümden sorumlu Bakan Beranger Couillard her yıl ülkede 700 bin ton giyim eşyasının hiç gereksiz olarak çöpe atıldığını söylemiş.
Doğru.
Yani alıyorlar, giyiyorlar, biraz kullanıp çöpe atıyorlar.
Hediye, hediye etsinler.
Kime?
İnsanlara. Bak mesela bizde var, öyle kıyafet kutuları var. Fakat o kadar büyük bir toplumsal güvensizliğimiz var ya, var ki kamu kurum ve kuruluşlarına. Kesin o belediyedekiler kendilerini alıyorlardır. Fakir, halbuki kardeşim herkes aç bir ülkede. Ben bunu öğrendim ama biliyor musun? Bir yere yardım yaparken, şimdi... Dedim hani anlatmıştım, artık bizim aramızda öyle şey yok. Hani gizlidir, saklıdır, bilmem nemiz falan yok. Anlatıyorum bir de üstelik yani ne yaparsan yap, bir münafık olduğum için. İstediğin kadar iyilik yap, hiçbir şeye yaramayacağını bildiğim için şöyle söyleyeyim. Bu Tony'nin ameliyatından önce, bak nasıl işe yaramıyor, tövbe yarabbi. Ondan sonra şimdi dedim ki ben bir para geçmişti elime. Galiba emekli maaşım mı gelmişti, ondan bir bölüm vereyim dedim. Çok küçücük bir şey. Ondan sonra... Siz bir de bize çok güzel paralar da yolluyorsunuz. Ben utanıyorum, kimseye yardım etmemek bana çok ayıp geliyor Tony. Yani geliyorsa sen de o devri daimi yapmazsan enerjiler akışta bir düğümlenme oluyor. Bak pintilere dikkat et. Akışta düğümlenme yaparlar. Bak verirsen geliyor abi, bu kadar net bir şey bu ya. Vermezsen gelmez. Memo'ya dedim ben bunu. Bak Memo dedim, verirsen gelir, vermezsen gelmez. Bu kadar dedim. Onun hemen kız yine attırıyor. Hemen gitmiş bir tane fakire yardım et dedimdir. Şey pardon, keman çalan bir adam vardı, gitti ona yardım şey yaptı, parasından bıraktı ki nasıl giritlidir Memo. Hii, onun o babasının tarafı. Ay ay ay ay ay, buna bir tane şey aldılar, kazak aldılar da baba tarafı. Ana veremiyorlar kız. Diyor ki buraya geldiğinde kullanır. Oyuncak alırlardı, veremezlerdi. Babaannesinin evinde geldiği zamanlarda burada oynar diye. Aslında bir yandan da güzel de bir... Bak mesela bu kafa bizde olmadığı için bu farklılaşamıyor. Bir nevi böyle akraba evliliği gibi oluyor bizde. Kültürel akraba evliliği gibi. O yüzden çocukların farklı kültürlerle birleşmesi, bütünleşmesi, farklı kültürlerin gelişmesini de sağlıyor Tony. O yüzden mesela bu bana çok ilk başta çok kötü geliyordu. Niye ya, çocuğa bir oyuncak hediye alınıyor, neden kendi evlerinde tutuyorlar? Oysa ki baba tarafını kendine bağlamak isteme amacı. Aslında çok güzel bir şey. Bak şu anda sayın dinleyiciler, şu anda valla sizin sayenizde ben bunun ne kadar güzel olduğunu gördüm ve farklı bir açı görüyorum. Şu anda bakıyorum, Şuradan bir tane kolon geçmiş, oradan öbürü gelmiş. Farklı bir açı gördüm bak. Ve bunu somut olarak gördüm. Ay çok mutluyum şu anda. Ulan bir tane sütunun böyle iki tane kesişmesiyle bu kadar niye mutlu oluyorsun Ayşe abla? Anam millet nelere mutlu olmuyor da sen niye böylesin diyerek programımızın vah beni vah beni ben nerelere gidem bu başı nerelere vuran bölümünde patates bağladığımız Yemen'imizi de çıkarıyor ve yine Avrupa'yı bölümümüze hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz.
Bak şimdi Fransız hükümeti bizim Christian'ı da fark ettim bak.
Ben onun tamamını koyayım da tamam.
Bitti mi vandalite? Christian'ı da fark ettin. Sen bütün ışıkları açık bırakıyordun. Çünkü böyle alışmışsın. İsrafa alışık bir eğitim görmüşsün. Memo da öyle. Senin arkandan dolaşıp bütün ışıkları kapatıyordu adam. Şimdi ayakkabısının topuğunu yenileten bir kişi hükümete bunu söylediği zaman hükümet ona 7 euro geri ödeme yapıyor. Yeni ayakkabı almadığı ve topuğunu değiştirdiği için. Anladın mı? Etek gibi kıyafetlerde ise yenileme karşılığı 25 euroya kadar para iadesi alabiliyorsun.
Aferin ama bak bir şey söyleyeceğim. Avrupa şeyi nerede? Fransa'da mı oluyor?
Fransa'da evet. Avrupa bu adamlar savaş gördü. İkinci Dünya Savaşı'nı gördükleri için bunlar önce ellerine sabunu alıyorlar, sonra lavaboyu açıyorlar. Türkse önce lavaboyu açıyor, sonra eline sabunu alıyor.
Güzel söyledin bir. İkincisi çünkü Türkiye, Türkiyeliler, bizler Türk mü diyoruz kendimize? Evet, Türkler olarak ne diyoruz abi? Abi ya diyoruz değil mi? Abi ya. Dediğimiz için o işte bir yerden sonra bizi tabii ki ne yapıyor? Kapitalizm, vahşi kapitalizmin kucağına atıyor. Oysa bu Fransızlar devrim insanları. Evet, sevimsizler filan fakat kültürel devrimden de hoşlanan insanlar. Şimdi uyandı herifler kapitalizmin köpeği olmamak için bu fazla harcama, gereksiz harcama.
Ya bu şey bir...
Bunları bırakıyor herifler bak. Başlatmışlar.
Pandemide insanlar azla yetinmeyi öğrendiler.
Bir de abi korkunç bir dünyada ciddi bir ekonomik sıkıntı başladı.
Evet.
Çok ciddi.
Enerji değil mi?
Abi iki katına çıktı her şey. Bak,
ya
iki...
Düşünsene elektrik o kadar pahalandı ki herkes oduna ve sobaya döndü abi.
Biz burada odun sobasıyla...
Biz burada sıraya girdik bir odun sobası alalım diye.
Evet. Bu sene odun paralarını sevgili odun dinleyicilerimiz yollayacak. Tam da demişken bak Mayıs yollayan kardeşlerimiz kız günahtır bunlar da hep şeyliler ya. Bunlar da ücretli çalışan elemanlar ama versinler ki fayda görsünler tabii abi. Gölay Öter Çakır sağlık ve mutluluk dileyerek bize dinleyicilik görevlerini yerine getirmiş. Teşekkür ediyoruz Gülay kardeşimize. Emine Boncukçu ya Şafi diyerek o dünkü programımızın şifalı bölümünde kalmış. Çok teşekkür ediyoruz. O orada devam etsin saydırırken. Seda Havva Erceng sessiz çoğunluk diyerek bize bir mayış yapmış. Ve çok güzel bir mayışıyla bilmiyorum söylemiş miydim. Ayşe Gamze Kızıl Sakız'da benim için de eğlenin diyerek şey yapmış. Yaz bir kızım. De... Artık yeni bir bölüm yapmaya karar verdim Tony.
Evet.
Sosyal medyada yaz kızım. Kendi atasözlerimi yazıyorum. Yaz kızım, yaşlanmanın en güzel yanlarından biri de gençken gözünüzde büyüttüğünüz kimseler sizi yanlış anladığında içinize dert olup onun gözündeki imajınızı düzeltmeyi ve iyileştirmeye çalışmayı bırakıp büyük bir rahatlıkla tohumuna para mı saydım koy götüre ya diyebilme ferahlığında olabilmeniz. Nasıl fikir?
Çok iyi fikir. Biliyorsun Fransa'da artık yeni bir havuzun varsa su doldurman da yasak çünkü kuraklık da var. Ve 2024 başından itibaren firmalar ürünlerini ne kadar su kullanarak yaptıklarını etiketlerde de belirtmek zorunda
olacak. Çok
güzel.
Abi çok güzel işler yapıyorlar fakat korkutucu biraz. Yani gelecek korkusu yaratıyor. Fakat büyük buhran olmasın diye mini mini buhranlar yaratıyor Fransa. Güzel bir şey. Bir şey söyleyeyim mi? Bolluk, bereket. Ben çok sevdiğim şeyler bunlar Tony. Böyle kıyasıya. Bolluk, bereket.
Bir de Fransa'da moda en büyük endüstrilerden biri. Şu anda moda sektörünün bilançosu ne biliyor musun
ne?
Fransa'da? 66 milyar dolar. Bir sektör ve binlerce iş sağlıyor insanlara. Dünyada modanın en yoğun olduğu
ya
ülke.
Zaten bir şey söyleyeyim mi sana? Şimdi bu galiba ekonomistlerin de içinden çıkamadığı bir konu olabilir. Bu kadar çok insan var. İstihdam da olmak zorunda ama kısmak da gerekiyor. Bu kadar çok insana istihdam sağlamanın gerekliliği varken kısıntılarda bu kadar adam ne yiyecek, ne içecek? Bu da herhalde büyük bir muamma olsa gerek. İyi ki de ekonomi okumuyoruz.
Evet.
Okumadık. Sen ne düşünüyorsun bu kadar? Bu kadar adam var.
Ya ben zaten çok kolay atabilen bir adam değilim. Mesela ben eski tişörtlerime bağlanırım. Eskidikçe çirkin görünseler dahi atamam.
Yırtık pırtık, bir de kol altları yırtık pırtık oluyor.
Sende yok böyle bir şey.
Ben delik tişört az giyerim. Var tabii ama çok şey değil. Temiz bakarım eşyalarıma Tolicim. Ama muhakkak beyazlar gri olur.
Ben kötü kullanırım ama.
Pis olmaz ama.
Mesela gözlük kırılır, ayakkabı falafoş olur. Sen yok. Öyle değilsin.
Yok, ben aldım mı 20 sene bir ayakkabıyı giyebilirim abi. Hı-hı. Bak mesela böyle çocuğa iyi kullanmayı öğretirsen eğer Tony, bu Fransa'nın yaptığı şeyle aynı şey. İyi kullanmayı öğret. Eşyanın tabiatını bu şekilde algılamayı öğretmek lazım çocuğa. Çünkü bir şeyi anlayabilmek için uzun süre onunla yaşamak lazım Tony. Bak bizde mesela hemen dolap değiştiriyorlar, bu pencereleri değiştiriyor, pimapenler, demir doğrama. Yaz ayları gürültüden geçinmiyor. Köylüler çünkü sürekli evlerini revizyondan geçiriyor. Mutfak yaptırıyor, onu yaptırıyor, onu yaptırıyor. Niye? Çünkü hayatındaki duygusal açlığı evindeki yenilemeyle ve kendini geliştirmemeyi, dönüştürmemeyi, evini dönüştürerek yapmaya çalışan bir sürü çoban var. Bizim ülkemizde bu çok yapılıyor. Zaten dejenerasyonun küçük burjuvalığın ve cehaletin en güzel göstergesidir. Sürekli evinde yenilik yapmak. Oysa yaşanmışlık diye bir şey var. Bak sen kendinle yaşlandıkça bir insan neden kemale erir? Yani o da iyi ihtimalle erebiliyorsa. Bu hani yenilemelerin dışında dejenere verdiği değerler dandik değilse eğer. Nasıl oluyor abi? Çünkü kendinle vakit geçirdiğin zaman ne kadar çok şey geçirirsen senin kendi maddenin de bir tabiatı var değil mi? Kendi dokandığın kendiliğinin de bir zahiri bir durumu var, görünüyor. Yani senin bedenin bu. Onunla beraber yaşarsan içeriğini de anlayabiliyorsun.
Anladım.
Anladın mı?
Çok iyi anladım.
Emin misin?
Bak ya, Sibel diyor ki ben diyor eski kotumdan bir kot etek ve bir makyaj çantası yaptım. Fransızlar bana ödeme yapar mı? Fransızların sana ödemesi yapması için senin Fransız olman lazım Sibel'le.
Sibel bizim Amerika'daki Sibel mi? Değildir.
Bilmem. O. Yok, bunun soyadı?
Değildir o.
Türk Tok.
Ha, Türk Tok bu. TikTok gibi.
Aha. Evet, haberlere bakalım. Şimdi bir biliyorsun günlerdir bir BBC çalışanı 17 yaşında birine çıplak resimlerini yollasın diye para vermiş, tamam mı? Fakat kim olduğunu BBC sır gibi saklıyordu ve sonunda BBC'nin en prestijli spikerlerinden biri çıktı, biliyor musun?
Ama söyledim.
61 yaşında aile babası Hugh Edwards olduğu açıklandı.
Ya.
Evet. Sunucunun ismi mahremiyet hakkı nedeniyle açıklanmamıştı. Bu sunucu 40 yıldır BBC'de çalışıyor. Kraliçe Elizabeth'in ölümü ve cenaze töreni, ülkedeki önemli siyasi krizler ve seçimlerin de aralığı olduğu önemli haberleri sunan ve İngiltere'de milyonlar tarafından bilinen bir isim ve evli ve eşi Vicky Flynt yaptığı yazılı açıklamada Edwards'ın bu suçlamalara hedef olan kişi olduğunu duyurdu. Ve bütün bunlardan sonra yaşadığı ruh sağlığı sorunları nedeniyle şu an psikolojik tedavi görmek için hastanede tedavi gördüğünü belirtti. Adam yakalanınca, tamam mı? Evet. Şimdi utançtan tedavi için hastaneye yatmış.
Ha, hasteyim ben diyerek, babaannem gibi rahmetli. Kızım diyor hasteyim. Ki, babaanne nasılsın? Öyle telefonda sorardı abim. Hasteyim. Hep haste.
Bunu diyor açıklamayı öncelikle eşimin akıl sağlığını ve çocuklarımızı korumak için yapıyorum.
Ama olabilir Tony, bipolar bozuklukta ya da hipomanik bozukluklarda öyle bazı ani çıkışları olabiliyor. Mesela eşcinsel eğilimleri olan bazı kadınlar tanıdım ben. Arkadaşlarımın manitası olmuşlar bir dönem. Kadın çok anormal hareketler yapıyor veya çok şiddetli partner değiştiriyor. Aslında o sırada bir bipolar bir atak yaşıyor. Yani o sırada onun değerlendirileceği şey eşcinsel güzel bir aşk değil. Sadece bir atak. Ama ille eşcinsel olmasına gerek yok. Kimilerimiz bazı ataklar yaşıyoruz. O atakların sonucu bunu aşk diye değerlendirebilirsiniz. O aslında aşk değil, atak. Bunu da atak, atak. Değil mi?
Evet.
Evet.
Yani bu adam önemli. BBC'nin en fazla kazanan sunucularından biri. 2022-2023 yılında yıllık 435 bin pound brüt ücret almış.
Evet.
Londra'da eşi ve 5 çocuğuyla birlikte yaşıyor. ve çocuğu yaşında 17 yaşında başka birine para veriyor çıplak resimlerini yollasın diye. Yani işte, insanların gizli planlarının gerçek planlarından çok farklı olduğu bir örnek bence. Yani evinde aile babası ama dışarıda bir pedofil.
Ya bir şey, bak nasıl dün daha bahsettim. Hmm. Babalarımız aslında hiç tanıdığımız insanlar olmayabilir. Bak şimdi. Ya konu çok güzel. Yam yam yam yam yam yam yam. Çok güzel konu. Şimdi babalarımız ne dedik? Eşcinsel babalarım ama ben pedofil ya da onun gibi sapık sapkın babalarımız olup olmayacağı ile ilgili konuşmamıştım. İlk aklıma gelen belki de babamız, bizim sandığımız aile babamız bir eşcinseldi veya hala öyle ve biz bunu fark etmiyoruz ama o kendi hayatına bir yandan evinin dışında devam ediyordu. Bu çok gizli, gayet başarılı bir şekilde sürdürülen. Ama eğer yargılamazsanız eşcinselliği, babanızı baba olarak kabul etmeye devam edersiniz canım. Öyle çok var. Değil mi? Gayet medeni bir aile. Babası daha sonra diyor ki ben çocuklar geydim. Geymiş.
Ama geylik başka, pedofili başka abi.
Hayır bak ben
pedofili bir hastalık, geylik
ya,
değil
onu
ki.
Onu diyorum. İşte hayır, ne olduğunu bilemiyoruz ki biz aile bireylerimizin. Biz bize verilen kültürel bir rol üzerine onları kabul ediyoruz. O şekildeymiş gibi varsayıyoruz. O tabii ki bunu babanın ya da annenin bir ifadesi de yönlendiriyor. Fakat baba ve annenin gerçeği bizim sandığımız bilindik anne baba rolünün dışında olabiliyor. Bak mesela bu herif de sapkınmış. Bir tanesinin yönelimi farklı, gayet normal. Ama onu sapkın olarak düşünüyorsan o bölüm de sapkınlaşıyor. Evet. Şimdi pedofili tabii ki sapkınlığı artık bildiğimiz bir gerçek. Su geçirmez gerçeklik. Acaba ataktan olabilir mi o ya? Yoksa...
Ne atağı?
Ya zaten atak, o atak değildir ya. Bipolarlar niye şey olsun, pedofili. Bak bu mesela, burada bir psikiyatra çok ihtiyacımız var. Aslında kurumsal psikiyatrımız Burak Berber buna bir şey cevap verse. Pedofil evet büyük bir hastalık. Fakat bu bir atak mı? Değil değil mi? Bir hastalığın ta kendisi. Çünkü bir kere yaparsan bile sürekliliği var bu işin.
Bak çok enteresan. Hollanda'da Ankara doğumlu Dilan Yeşilgöz, Başbakan Rutte'nin yerine kendini başbakan adayı ilan etmiş. Çok ilginç değil mi? Ankara doğumlu olan Dilan Yeşilgöz.
Suç ya bu. Bir dakika. Onu devam ediyor kafamda. Onu,
suç mu?
Suç. Şey, pedofili. Yani onu kafamda devam ettiriyorum. Suç bu. Atak falan değil. Suç bildiğin. Hastaysa evet, da suçlu bir hasta.
Ama herif kendini kliniğe atmış ki şimdi o yırtsın, bütün olayların psikolojik şeyinden korunsun diye.
E ona bakarsan, anladın, yaşam psikolojik bir zaten semptom değil mi yaşamak?
Bir anlamadım.
Zaten yaşamak bir semptom değil mi?
Ankara doğumlu Dilan Yeşilgöz annesi ve kız kardeşiyle birlikte 1984 yılında Hollanda'ya göç etmiş. Babası ise kendilerinden 3 yıl önce Türkiye'den çıkarak Hollanda'ya yerleşmişti. Şimdi belki de başbakan olacak. Düşünsene, Hollanda başbakanı Dilan Yeşilgöz diye bir kadının olduğunu düşün. Çok enteresan değil mi?
Evet.
Keşke bana baksan da mesajlarına bakmasan.
Ya Dolay bizim senin sedimentasyon ve CRP'nle ilgili bir şey yazdı da şimdi. Yine hı, her şey senin için Tony'cim, hiç korkma. Hı.
Evet, bugün programımız onda sona erecek.
Ha, çünkü... Bak gemi hareket etmiş. Çayı hı, ısıtın başkan yazmış bak.
Çünkü onları karşılayacağız. Onda bitiriyoruz bugün programı. Yazar Salman Rushdie uğradığı bıçaklı saldırı ile evet, halen çılgın rüyalar gördüğünü söylemiş. Halen atamıyorum üstümden ve çok kabuslar görüyorum. Tamam mı? Bu saldırı beni mahvetti demiş.
Söylüyor evet, bir de. Gurur evet, meselesi yapmamış söylüyor.
Zaten bu saldırıda yazarın sağ gözü de çıkmış.
Evet.
Bir elini de sinir hasarı nedeniyle kullanamıyor. 6 hafta boyunca hastanede kalan 76 yaşındaki yazar saldırının bıraktığı ruhsal yaralara ilişkin de konuştu. Geceleri uyuyamıyorum diyor. Allah'tan diyor yapacak çok işi olan ve çok iyi bir psikolojik terapistim var diyerek saldırı hakkında bir de kitap yazdığını söyledi. Adam bir şeytan ayetleri yazdı. Bir ömür gizli yaşamak zorunda kaldı ya.
Keşke yazmayaydı.
Yani bir düşünce şeyi yüzünden.
Evet. Hı? Ben burada direkt Galileo'ya bağlıyorum abi. Tamam ya, düz. Abi ben yanlışlık yapmışım. Dünya düzdür tabii. Allah nasıl düşünemedim. Tabii ya düzdü. Şey, halamlardaydım. Tabii ya halamlardaydım. Evet, o zaman hemen bir şarkı dinlemenin çeşitli vakitleri gelmedi mi sevgili Tony'ciğim.
O zaman ben bir şarkı koyayım. Evet. Seninle kumar oynamayalım.
Tamam.
Değil mi?
Evet, olur valla.
Çünkü sen şu anda hiçbir hazırlığın yoktur bu konuda. Ben biliyorum. Ben seni iyi tanıyorum. Evet, ne koyalım ne koyalım. Lay Back in the Arms of Someone koyacağım. Çok eski bir Smokey şarkısı.
Evet.
Ama kaybettim o şarkıyı.
Ya.
Ben de Ayça Şenleştim.
Ya. Şimdi böyle olduk ha. Ya.
O zaman bir Polanka koyayım abi.
Aa, çok yavaş olmaz mı?
Yok, Polanka'nın hiç demoda olmayan 70'li yıllarda yaptığı bir şarkı var. Hangi, ne zaman dinlesen sanki çağdaş gibi geliyor. Çok modern bir melodi.
Çok çağdaş gibi gelmesi.
Adı da Papa. Babası için bir çocuğun yazdığı beste.
16 bin yıllık bir mağara döneminden kalma bir şarkıyla devam.
Papa. Çok modern bir iş. Eskimez o ya. Dinle bak da gör.
Tamam.
Every day my papa would work to help to make ends meet, to see that we would eat, keep those shoes upon my feet. Every night my papa would take and tuck me in my bed, kiss me on my head. With him was easy, time just flew on by. The years began to fly, he aged and so did I. I could tell that mama wasn't well, papa knew, and deep down so did she, so did she. When she died, Papa broke down and cried. All he said was, God, why not take me? Every night he sat there sleeping in his walking chair. He never went upstairs, all because she wasn't there. Then one day my papa said, son, I'm proud the way you've grown. Make it on your own, or I'll be okay alone. Every time I kiss my children, papa's words ring true. Your children live through you, they'll grow.
Ayça, ben bu şarkıyı ne zaman, nasıl
güzelmiş
dinlerdim?
Güzelmiş ama, doğru söylüyorsun.
Abi hiç bu şarkı eskimez, biliyor musun? Ben bu şarkıyı 1970'li yıllarda İzmir Alsancak'ta, o zaman 7 tane yazlık sinema vardı.
Evet.
O kadar güzel bir zamandı ki herkes minderini alırdı akşam 8.30'da. Sinemaya doğru yollanırdı minderiyle. Sinemaya girişte minderini altına koyardı. Çiğdemini alırdı, çitlerdi. Hepimizin oturduğu yerin altı çiğdem çöpü dolardı. Ondan sonra 15 dakika ara olurdu. O aralardan evvel böyle gazoz satıcıları dolaşırdı. gazoz açacağını gazoz şişelerine sürterek aşlama gazoz, aşlama gazoz diye dolaşırlardı.
Yazık bu İzmirliler de kız garip. Tamam mı?
Ondan sonra 10 dakika ara olurdu. Sinemanın bütün ışıkları yanardı. Hepimiz şeye giderdik, büfeye. Heh. Soğuk bir şey almaya. O arada mesela beğendiğin kız önde oturuyorsa büfe dönüşü o kızı keserdin.
Ama sen de bir kişiyi hep böyle beğenmişsin hayatın 20 sene 30 sene.
O zaman romantik çağıydı be.
Hayır, o zamanlar elde kalıyordu. Kızlarla bir kere seviştim mi mecburdun.
Evleniyordun ya. Evet.
Oh be ne güzel. Ulan tam var ya resmen köprüden önceki son çıkıştan biz çıkmışız, bir sonraki kuşak olmuşuz. Yoksa
sizinki düşünsün. Materyalist çağ, bizimki romantik çağ.
Vay vay vay, hayır mecburi çağ sizinki.
Lan biz love story ile büyüdük.
Üstünüze,
abi.
Üstünüze tabii abi, üstüne kalıyordu erkekler. Bir kere sevişti mi artık benimle evlenmeyeceksin tabii benim kütemelerine. En moderni öyleydi. Ha abim de öyle zaten şey oldu, sen merak etme hani öyle.
Ben sana bir şey, biz şey insanın çocuklar. Sadece bir kere aşık olabileceğine falan inanıyorum.
Yok ya, o öyle kültürel bir şey getiriyorsun. Aşk denilen şey tamamen kültürel bir şey. Kültür olmasaydı aşk diye bir şey olmazdı. Lacan'ın lafı kız bu.
Aşk dediğin laftır.
Aşk dediğin laftır haynın, sakın kanma onlara. Sende zarttı zurttu filan falan, sende aynın vaynının.
Kim söylüyordu onu? Gökben. Evet. Değil mi? Uzun boylu sarışın şarkıcı Gökben.
Evet evet.
Kim bilir şimdi kaç yaşındadır.
Ya aşk diyor bak Lacan, arzunun sübliminasyonudur. Tamam mı? Aşk arzunun sübliminasyonu ne demek? Yani bir arzun var aslında ama senin karşındaki insanla alakalı bir şey değil o. Bilinç dışının sana çağrışım yaptırdığı kişiyle bir şey yaşıyorsun. Bu da nedir? Kültürel bir şeydir. Babadan gelen, anadan gelen bir şeydir. Kültür olmasa diyor, aşk diye bir şey söz konusu dahi olmazdı diyor.
Hadi ya.
Tabii abi, öyle diyor. Lacan öyle diyor ama Lacan için de bazı adamlar şey diyor, sapık diyor. Manyak. Aa, aşk olsun.
Sapık mı?
Aşk olsun Tony. Tabii ki sapık diyorlar. Yani diyen kişiler var. O kişilerden mesela sana nasıl söyleyeyim, birinin bir yazısını geçenler. Daha yeni o kızım. İsmini söyleyeyim sana. Herifin adı Paul Dennis diye bir adam. Paul Claude Rackheimer diye bir adamdan bahsediyor. Bu Rackheimer, Paul Claude Rackheimer şey Lacan'ı sevmiyor, hiç sevmiyor ve onun sapık olduğunu söylüyor. Şimdi böyle çok insan var, anti Lacan'cı ve çok çok Lacan'cı. Ben hepsini okumaya çalışıyorum. Benim herhangi bir şeyci olmamı.
Sen seviyorsun galiba.
Ya ben işte yani antinkuntil, havalı mavalı böyle birazcık seviyorum öyle şeylerden dolayı. Ama ona karşı çıkan adamların da açıklamalarını okumayı seviyorum. Yani böyle işte kafamın içinde böyle bir şeyler var. Ben tam net bilmiyorum ne doğrudur diye, zaten bir, bu işin doğrusu da yok. Belki beni zaten cezbeden şey bu. Sana ne uygunsa onu seviyorsun. Hepsinden bir parça alıyorsun. Eklemeklik. Ekmelettin.
Ekmek için ekmelettin.
Ekmek için eklektik. tabi radyoda konuşuyorsun filan. Ben radyo olmasa çok çoban kalırdım Tony. Atölyeler matölyeler o sayede. Ben özellikle de bir de kendimi bu işleri yapmak hissediyorum. Çünkü yoksa ben hiçbir şey öğrenmeden çok güzel yaşarım. Böyle bütün gün hıyar gibi öyle güzel yaşarım ki. Çok yıllarım öyle geçti benim. Çok da rahattım. Fakat zaman çok çabuk geçiyor hiçbir şey öğrenmezsen. Nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Hı hı. Çünkü çeşitlemiyorsun. Çeşitlilik o yüzden güzel. Zamanın hakkını veriyorsun. Yani zaman aslında bir kavram ya Tony. Hı. Bunun başka bir çeşit, yani nasıl diyeyim sana, kültürel bir çeşitlilik olduğu zaman, bir şeyler öğrendiğin zaman, hayatın üzerinden düşündüğün zaman zaman kavramsallaşıyor. Ama zaman eğer lineer olarak yaşıyorsan o zaman ne oluyor? Sadece hıyar gibi yaşıyorsun. Ya çok saçmaladım belki ama hani öyle bir şey belki gerçeği, ama aslında zaman lineer değil, kavramsal bir şey. Sen onun içini eğer neyle döndürüyorsun? Bu çark neyle dönüyor? Bilgiyle, düşünerek, yaşayarak, dolaşarak. Yürümek de bir saat. Değil mi? Yürümek, koş hadi geç koşun. Yüzüş de bir saat. Ama nedir o çark? Kumları sudan yapılmış bir kum, su saati gibi düşün. Denizde de yüzüyor. O başka bir şey düşündürüyor sana. Farklı bir eylem. Yürümek farklı bir eylem. Abi ya.
Evet, var olmanın dayanılmaz hafifliği. Sen bu kitabı okudun mu? Bir
hayır.
Ara herkesin elindeydi bu kitap.
Okumadım ama filmi de çıktı galiba.
1984 yılında çıkmıştı bu kitap. Ve yazarı Milan Kundera. 94 yaşında hayata gözlerini yummuş. İyi yaşamış be, 94 yıl. totaliter rejimleri hicveden ve insan hallerini keşfetmek için felsefi fikirlerle kasvetli bir ironiyi karıştıran Çek doğumlu yazar Milan Kundera 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Evet. Ve en önemli eseri de bu. Var olmanın dayanılmaz hafifliği. Sence var olmanın hafifliği mi var, ağırlığı mı var?
Var olmanın ağırlığı var.
Ağırlığı var değil mi? Mutluluğun hafifliği var. Mutluluk hafif olduğu için uçucu bir duygu da, çabuk uçup gidiyor.
Evet.
Halbuki mutsuzluk ağır ve kasvetli, kalıcı o yüzden.
Ya işte mutsuzluk da bak mesela o da bir zamansal bir şey. O da bir çark ama ağır işleyen bir çark. Mutsuzluk, acı, bunlar saatin çarklarını hantallaştırıyor. Ama bir hantallaşan saat de çan gibi de oluyor. Yani değil mi? Gidiyorsun zangoç gibi düşün. Herif alıyor abi o ağır şeyleri çekiyor da çekiyor. Sanki bir zangoç o çanları çalıyor gibi bir sıkıntıya kapılıyorum ben. Kasvetli, ortaçağ, cadı yakılan bir kilisenin böyle bir bütün şehre çanlarını, en büyük kilisenin çanlarını sanki çalıyormuş gibi bir kasvet geliyor. Ve az sonra da beni ortaya koyup yakacaklar gibi, bu acı denilen şey bana öyle gibi bir...
İyi ki orta çağda sen Hristiyan Avrupa'da yaşamamışsın.
Ben direkt barbekü.
Sen direkt cadı olarak yakılırdın.
Direkt barbekü.
Buna derler de bu şaman bu. Bunun güçleri var.
Ha onu düşündüm Tony. Bizim dün gece düşündüm. Şimdi bu programı yaparken nedir abi şaman dediğin şey de zaten aslında hitap eden, işte öne çıkan o toplumda değil mi? Ben de ne yapayım, bizim kendi radyomuzun işte konuşuyorum, ifade ediyorum korkmadan, bir şeyler ediyoruz. Bu kadar konuşunca sezgilerin de arada çalışıyor. Şimdi buradaki seslendirdiğim ve canlandırdığım aslında karakter anneannem, annem. Yani aslında bu Anadolu'nun kadim kadın geleneğini ben aslında, anladın mı? Kadim kadın nedir? Önde giden, işte özgürlüğünden ödün vermeyen, düşüncelerini açıkça söyleyen, bir cinsel bir şeyler, ne diyeyim ona, bir farklılıklar yaratmayan, androjen bir tip değil mi? Ama anne aynı zamanda diyelim.
Androjen.
Yani onu biliyor, doğurganlığı da biliyor, çocuğun anası filan onu da biliyor. İşte evlat da olmuş ama onun gerçeğini de görmeye çalışıyor. Yani bağlarından kopmuş özgür olan bir kadın şeyi. Simülasyonuyum ben, öyle düşün. Yapay zeka ile bunu oluşturduk. Konuşan ben de değilim, anneannem, annem. Onların bir kombinasyonu olarak ben.
Evet. No, birden durdun Sayın Başkan.
Yani evet, onu düşünüyorum.
Bir neyi şey düşünüyorsun?
Gibi. Yani bu şeyi düşünüyor, simülasyonu düşünüyordum.
Anneanne, anne.
Ne bir simülasyon ya, ne acayip. Peki sen neredesin bu oyunun için? Sen diye bir şey var mı bir kere? Değil mi? Aslında şey diyor ya, bu senin neydi o herifin adı?
Krishnamurti mi?
Yok ya, senin Spinazo.
Spinoza.
Spinazo. Spinazo gelin ayağına takar hal hal. Aman çok güzel oldu. Hal hal. Spinazo gelin. Tam programın karma karışık konseptinde Spinazo gelin. Nazo gelin ayağına takar hal hal. Çalayım mı onu?
Çal, zaten onda da programı kapatacağız.
Ben yazdım çocuklara, diyor ki Aylin abi, diyor kesinlikle öyle bir şey yok diyor. Biz gayet rahat geliyoruz. Şey sınırla ilgili, sınıra gelip onları alacağız. Korktular sandık biz, sınıra gelip onları alacağız falan. Korkmamışlar, size öyle geliyor diye. Hafif bir tatsızlık yaşanıyor şu anda. Ulan dedim, sizin yüzünüzden Amerika yeşil sıçıyorsunuz iki gündür. Sınırdan geçirmeyecekler sanıp. Yok be abi diyoruz, bir sakin olun, öyle zannetmiyoruz diye. Herkes birbirine yeşil sıçma atfediyor. İyi tamam, iki taraf da böyle şey sakinse tamam, ne güzel, güzel bir gezi başlıyor. Bu gezi güzel geçecek. Haydi o zaman.
Hal hal. olur. Gün batınca dağlara hüzün çökünce, nane sümbül boynun eğip kurt kuzuya kem bakınca, köye döner nazo gelin.
Yavru ceylan gibi kaçar, seke seke çaydan geçer, nazo gelin ayağına takar hal hal. Bir bakışı canlar yakar, gülüşüne cihan diğer, nazo gelin ayağına takar hal hal.
Ayağında gümüş hal hal,
ayağında gümüş hal hal,
ince nakış gümüş hal hal,
ince nakış gümüş hal hal. Yavru ceylan gibi kaçar, seke seke çaydan geçer, nazo gelin ayağına takar hal hal. Bir bakışı canlar yakar, gülüşüne cihan değer, nazo gelin ayağına takar hal hal.
Beyleri boş yere durmuş beklerler, yaraları yürekleri. Gitti gelmez nazo gelin,
yavru ceylan gibi kaçar, seke seke çaydan geçer, nazo gelin ayağına takar hal hal. Bir bakışı canlar yakar, gülüşüne cihan değer, nazo gelin ayağına takar hal hal.
Ayağında gümüş hal hal,
ayağında gümüş hal hal,
ince nakış gümüş hal hal,
ince nakış gümüş hal hal. Yavru ceylan gibi kaçar, seke seke çaydan geçer, nazo gelin ayağına takar hal hal. Bir bakışı canlar yakar, gülüşüne cihan değer, nazo gelin ayağına takar hal hal. Yavru ceylan gibi kaçar, seke seke çaydan geçer, nazo gelin ayağına takar hal hal. Bir bakışı canlar yakar, gülüşüne mezar değer,
Spinoza gelin ayağına takar hal hal. Spinoza gelin.
Şeyce, bu şarkıyı neden ben her duyduğumda aklıma Nazan Şoray geliyor?
Çünkü o yıllarca çıplak ayak bir halhalla bu şarkıyı söyledi. Başka da hiçbir şeyini görmedik.
Peki ayak bilekleri ince miydi bu abi?
Kalındı.
Hem kalın hem de bir de ayak bileklerini gösteriyor.
Abi onlar bayağı iri bir aile galiba ya.
Hadi
yani
ya.
Nazan Şoray çok iri kadındı gibi hatırlıyorum ben. Ama güzel kadındı, çok seksiydi. Türkan Şoray'dan çok daha seksiydi bence.
Bence de.
Zaten bir şey söyleyeyim mi? Bak biri çok ünlüyse, öbürü daha az ünlüyse ve garip bir şekilde de bir seksapeli varsa, o çok ünlü olandan çok daha seksi bir imajı, çok daha fazla seks imajı yapıyor. Yani seksle ilgili altını çiziyor. Ama biz çiziyorduk altını değil mi?
Evet. Saat 10 gibi programı sonlandırıyoruz. Yarın burası çok curcunalı olacak. Bütün dinleyiciler burada kahvaltı edeceğiz. Çok renkli bir program olacak. O zaman uzatırız biraz. Bugün için bizi mazur görün. Onları karşılamaya gidiyoruz. Haydi hepinize iyi günler dileriz.